Sayfa 360. 15. bölüm. Cat Shannon ve Kurt Zemler onları Cenova limanına getiren taksinin parasını ödedikten sonra Alman işverenini Toskana adlı teknenin demirli olduğu yere götürdü. Toskana her iki yanında demirlemiş olan 3000 tonluk şileplerin arasında çok küçük görünüyordu. Ama bu bir sorun değildi. Shannon'ın gözüne işlerine yarayacak kadar büyük göründü. Geminin pruvasında küçük bir ambar vardı. Ana güvertenin ortasındaki büyük kare kapak geminin büyük ambarına iniyordu. Kıçta küçük bir köprü, altında da tayfa ve kaptanın kameraları vardı. Kısa ve kalın bir direkle yükleme için kullanılan bir vinç, kıçında da geminin tek can kurtaran sandalı sallanıyordu. Yer yer paslanmış, birçok yerinin boyaları kalkmış, kimi yerleri de soyulmuştu. Küçük, eski ve gösterişsizdi. Zaten Shannon da böyle bir tekne istiyordu, ötekilere benzeyen. Haifa, Gibraltar, Tangier, Dakar ve Monrovia, Simonstown arasında bunun gibi binlerce şilep gidip geliyordu. Hepsi birbirine benziyor ve dikkati çekmiyordu. Zemler Shannon'ı gemiye çıkardı. Geminin kıçına tayfa kameralarının bulunduğu yere doğru ilerlediler. Zemler seslendi. Güverteye açılan kapı ağzından aşağı karanlığa doğru indiler. Aşağı indiklerinde 40'ını geçmiş sert görünüşlü güçlü bir adam onları karşıladı. Zemlere başıyla selam verdikten sonra gözlerini Shannon'a dikti. Zemler onunla el sıkıştı, ardından da ikisini tanıştırdı. Karl Waldenberg, ikinci kaptan. Waldenberg başıyla selamladı, el sıkıştılar. "Bizim yaşlı Toskana'yı görmek için mi geldiniz?" diye sordu. Shannon karşısındaki adamın oldukça düzgün İngilizcesini beğendi. Yeterince para verilirse bu adamın bildiri dışında mal taşımayı kabul edeceği gözlerinden okunuyordu. Denizciden gördüğü ilginin nedenini anlıyordu. Zemler ona önceden birinin gemiyi görmeye geleceğini bildirmişti. İkinci kaptana göre kendisi gemiyi satın almak için gelen ilginç bir adamdı. Her şey bir yana, Waldenberg kendi geleceğini düşünmek zorundaydı. Yugoslav makinist karaya çıkmıştı. Kamerada yatağının üstüne oturmuş, içi çıplak kadın resimleriyle dolu olan bir dergi okuyan genç bir İtalyan vardı. Süvarinin gelmesini beklemeden ikinci kaptan her ikisine de gemiyi gezdirdi. Shannon üç şeyle ilgileniyordu. Tekne güvertede uyumaları gerekse bile 12 kişi daha alabilirdi. Ambarı ve birkaç sandığı gizleyebilecek uygun yeri vardı. Motor da onları Güney Afrika'ya götürecek kadar sağlamdı. Soru sormaya başlayınca Waldenberg'in gözleri kısıldı ama her soruyu da cevapladı. Sorulan sorulardan gemiye ücretsiz yolcu alınıp bunların güvertede battaniyelere sarılarak yatırılacağını ve Afrika seferinde Toskana'ya çok mal yüklenmeyeceğini anladı. Böylesine uzak yerlere gönderilen mallar genellikle büyük teknelerle taşınırdı. Küçük teknelerse birkaç yüz millik mesafelerde kullanılır, kısa mesafelerde büyüklere oranla daha çabuk gidip gelirdi. Ama Akdeniz'den Afrika'ya yapılacak bir seferde büyük gemiler çok daha az zamanda hedeflerine ulaşırlardı. İhracat yapan firmalar için Toskana ve benzerleri 500 milden az mesafelerde kullanılırdı. Gemiyi dolaştıktan sonra köprünün gerisinde bir tentenin gölgesinde oturup bira içtiler. Gerçek görüşme burada başladı. İki Alman aralarında Almanca konuşuyorlardı ve genellikle denizci soru soruyor, Zemler de cevap veriyordu. En sonunda Waldenberg önce Shannon'a sonra da Zemler'e baktı ve başını öne doğru salladı. "Olabilir," dedi İngilizce. Zemler Shannon'a döndü ve açıkladı. "Waldenberg senin gibi bu işlerden anlamayan birinin niçin bir şilep almak istediğini merak ediyor. Ben de senin bir denizci değil iş adamı olduğunu söyledim. Özel bir iş için kullanılmak üzere alınmıyorsa bu işin çok tehlikeli olacağını, bundan pek kazançlı çıkmayacağını düşünüyor." Shannon başıyla onayladı. ''Hiç de yanlış değil Kurt, seninle biraz yalnız konuşabilir miyim?'' Waldenberg birasını içerken onlar geminin kıçına gidip küpeşteye dayandılar. ''Bu adam hakkındaki düşüncen nedir?'' diye sordu Shannon. ''İyi,'' dedi Zemler duraksamadan. ''Geminin sahibi ve kaptanı aynı adam. Yaşlı biri sattıktan sonra emekliye ayrılmak, eline geçen parayla ömrünün son yıllarını rahat geçirmek istiyor. Bu durumda geminin kaptanlığı boşalıyor. Sanırım Waldenberg bu görevden hoşlanacak. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim. Kaptanlık belgesi var, geminin içini dışını biliyor üstelik. Denizi de yakından tanıyor. Bu durumda şöyle bir soru söz konusu. Acaba tehlikeli bir malı taşımayı kabul eder mi? Bana kalırsa iyi para karşılığında kabul eder. Şimdiden bir şeylerden kuşkulanmaya başladı mı diye sordu Shannon. Elbette. Aslında senin İngiltere'ye yasa dışı mülteci taşıyacağını sanıyor. Tutuklanmak istemez ama iyi para verilirse bu tehlikeyi göze alır. Şu anda ilk işimiz gemiyi almak olmalı. Kaptanlığı kabul edip etmeyeceğini sonra düşünürüz. Eğer bu işi kabul etmek istemezse başkasını buluruz. Zemler başını iki yana salladı. Olmaz. Şimdiden bir şeylerden pirelenmeye başladı. Bizi ele verebilir. Ayrıca kararını vermeden önce ona iş konusunda bir şeyler söylemek zorundayız. Bu durumda işi kabul etmediğini söylerse güvenliğimiz tehlikeye düşebilir. Eğer işin aslını öğrendikten sonra kabul etmemeye kalkarsa tek bir yere gidebilir dedi Shannon. Parmağıyla mazotlu denizi işaret ederek. Bir şey daha var Cat, onu bizden yana çekersek ondan yararlanabiliriz. Gemiyi tanıyor, kalmaya karar verirse Toskana'nın kaptanına gemiyi bize satmasını söyler, kaptan da öteki alıcıya satmaktan vazgeçer. Kaptan onun sözünü dinleyecektir, çünkü Toskana'nın iyi ellerde olmasını istiyor, Baldenberg'e de güveniyor. Shannon bu konu üzerinde biraz düşündü ve çekici buldu. Zaman gittikçe azalıyor, kendisi ise Toskana'yı istiyordu. İkinci kaptan bu geminin alımında ona yardımcı olabilir, yönetimini de rahatça yürütürdü. Ayrıca ikinci kaptanını da kendisi seçer, bu işe uygun biri olmasına dikkat ederdi. Sonra insanlara rüşvet vermenin bir yararlı yanı daha vardır. Hiçbir zaman hepsine rüşvet vermek gerekmez. Eğer yönetene rüşvet verilirse rüşvet almayanların sorumluluğu ona yüklenir. Shannon başarabilirse Waldenberg'i kendi safına almaya karar verdi. Tekrar Waldenberg'in yanına döndüler. Sizinle açık konuşacağım bayım dedi Alman'a. Eğer Toskana'yı alırsam bununla fındık taşımayacağım. Gemiye yüklenecek malın yakalanmamız halinde tehlikeli bir durum doğuracağını da gizlemek istemiyorum. Mal gemiye yüklenip de denize açıldık mı tehlike diye bir şey kalmayacak. Çünkü açık denizlerde seyredeceğiz. İyi bir kaptana ihtiyacım var. Kurt Zemler de senin iyi bir kaptan olduğunu söylüyor. Artık iş konusuna geçebiliriz. Eğer Toskana'yı alırsam sana kaptanlık önereceğim. 6 ay süreyle de bugün aldığım maaşın 2 misli ücret vereceğim. İlk yükleme başarıyla sonuçlanırsa, ki bu yükleme 10 hafta sonra olacak, başarı primi olarak 5000 dolar alacaksın. Waldenberg ağzını açmadan dinledi. Sonra da sırıtarak öne doğru eğildi. Bir elini Shannon'a doğru uzattı. Bayım, şu andan itibaren bir kaptanınız var. Güzel dedi Shannon, ama daha önce gemiyi almamız gerekiyor. Bu bir sorun değil dedi Waldenberg. Onun için ne kadar parayı gözden çıkardınız? Değeri nedir diye soruyla karşılık verdi Shannon. Pazara göre değişir diye cevap verdi Waldenberg. Ötekiler son olarak 25 bin sterlin vereceklerini, buna bir peni bile eklemeyeceklerini söylediler. Ben 26 bin sterlin verebilirim dedi Shannon. Kaptan bu fiyata satar mı? Elbette. İtalyanca bilir misiniz? Bilmem. Spinetti de İngilizce bilmez. Anlaşmada aracılık yapabilirim. Yaşlı adamı ayarlarım. Bu fiyata vereceğini sanıyorum. Benim de kaptan olmam bu işi kolaylaştırır. Onunla ne zaman görüşebilirsiniz? Yarın sabah olur mu diye sordu Shannon. Olur. Yarın saat 10'da burada gemide. El sıkıştıktan sonra iki paralı asker gemiden ayrıldılar. Minik Mark Fleming kiraladığı garajda kapıyı içeriden kilitledikten sonra durmadan dinlenmeden çalışıyordu. Kapıyı kilitlemesinin nedeni rahatsız edilmemekti. Garajda tek başına çalıştığının ikinci günüydü ve işin ilk bölümünü neredeyse bitirmişti. Garajın arka duvarına kalaslardan bir tezgah kurmuş, gerekli araçları Shannon'ın ona kamyon ve öteki gerekli şeyleri alması için verdiği 500 sterlinden almıştı. Bir duvarın önünde de 5 büyük varil diziliydi. Bunlar açık yeşil renkteydi ve üstlerinde Castrol Petrol şirketinin damgaları vardı. Boş olarak oldukça ucuza limandaki büyük ambarların birinden almıştı. Doluyken içlerinde makine yağı olduğundan hala ince bir tabaka yağ vardı. Mark duvar dibindeki varillerin birini aldı, ters çevirdi ve altından yuvarlak bir disk kesti. Açtığı deliğin çevresine ancak 5 santimlik bir pay bırakmıştı. Kamyondan iki sandık Schmeisser indirdi. 20 otomatik tabanca gizlenecek yeni yerlerine girmeye hazırdı. Mark önce silahları sıkı sıkıya bantlıyor, sonra da bir naylon torbaya koyuyordu. Naylon torbadaki havayı iyice emip ağzını sıkıca bağladıktan sonra bunu ikinci bir naylon torbaya yerleştiriyor, onun da ağzını bağlıyordu. Böylece silahlar bir daha çıkarılıncaya kadar kuru kalacaktı. 20 torbalanmış silahı bir demet halinde bağladı. Demeti daha önce varilin dibinde açtığı delikten içeri soktu ve yerleştirdi. Variller 44 galon ya da 200 litrelik olduğundan 20 silahı ve hepsinin fişekliklerini rahatça alıyordu. Hatta biraz boşluk bile kaldı. Birinci demeti varilin içine yerleştirdikten sonra lehimleme işine başladı. Limandaki bir atölyede istediği çapta kestirdiği teneke levhaların birini ilk varilin altına yerleştirdi. Ucu ucuna getirmek için epey uğraştı. Sonra da iki metali lehimlemeye başladı. Aslında iki metali birbirine en iyi biçimde bağlamanın yolu kaynaktır. Ama varilin içi bir zamanlar makine yağıyla dolu olduğu için bu durumda kaynak yapmak çok tehlikelidir. İçeride kalan yağ tabakası her zaman tutuşup patlayabilir. Lehim kaynak kadar sıkı tutmaz ama daha az ısı gerektirdiğinden daha az tehlikelidir. Variller yan yatırılıp yerinden oynatılmadıkça lehim açılmaz. Bu da onlar için yeterliydi. Mark lehimleme işini bitirince kastrol varillerinin boyandığı boyayla varilin altını boyadı. Boya kuruduktan sonra varili yeni tabanına oturttu. Üstündeki küçük kapağı açtı ve varilin içine makine yağı boşaltmaya başladı. Zümrüt yeşili yapışkan kalın sıvı yavaş yavaş varilin içini, silah demetinin ve fişekliklerinin çevresini, aralarındaki boşlukları doldurmaya başladı. Mark torbaların ağzını bağlamadan önce içlerindeki havayı emdiği halde yine de biraz hava kalmıştı ve hava kabarcıkları oluşturuyordu. Bu kabarcıklar silahların ağırlığını azalttığından demet önce yüzmeye başladı ama az sonra dibe battı. Belçikalı varili ağzına kadar doldurmak için iki teneke yağ boşalttı. Varilin içindeki boşluğun 1/7'sini silahlarla fişeklikler, 1/3'ünü de yağ doldurmuştu. Sonunda eline bir el feneri alarak varilin içine tuttu. Yağ ışığı yansıtıyordu. Varilin dibindekileri görmenin olanağı yoktu. Işık altında bile yalnızca yeşil ve altın sarısı yağ görülüyordu. Bir saat daha bekledikten sonra tabanını kontrol etti. Sızıntı falan yoktu. Varilin yeni tabanı eskisinin işini görüyordu. Garajın kapısını açarken neşeliydi. Kamyonu tekrar yerine aldı. İki yassı sandığın tahtasını ve varilden çıkardığı yuvarlak diski yok etmesi gerekiyordu. Yuvarlak diski denize atmaya, tahtaları da yakmaya karar verdi. Artık bu yöntemle iş görebileceğini anlamıştı. İki günde bir varil hazırlayarak Şan'ına söz verdiği günde 15 Mayıs'ta bu işi bitirmiş olacaktı. Tekrar işe dönmenin mutluluğu içindeydi. Doktor Ivanov öfkeliydi ama ne ilk ne de son kez öfkeleniyordu. Bürokrasi diye söylenmeye başladı kahvaltı masasında. Bu ülkedeki beceriksiz ne yaptığını bilmeyen bürokrasiye insanın aklı ermiyor. Haklı olduğundan kuşkum yok Mihail Mihailovich dedi karısı onu yumuşatmak istercesine. Ocak başında kocasının fincanına onun beğendiği gibi koyu ve acı çay koyuyordu. Sessiz, sakin bir kadındı. Öfkeli bir bilim adamı olan kocasının patlamalarında dikkatli olmasını ya da hiç olmasa yalnızca evde öfkelenmesini istiyordu. Eğer kapitalist dünya bu ülkede birkaç civata ve somunun ne kadar zamanda elde edildiğini bilseydi gülmekten kırılırdı. ''Şşşt hayatım'' dedi karısı kendi fincanı karıştırırken, ''sabırlı olmalısın.'' Müdürü Ivanov'u Sibirya'nın göbeğindeki enstitü lojmanlarının ve karmaşık laboratuvarların merkezindeki görkemli bürosuna haftalar önce çağırmış, Batı Afrika'ya gidecek araştırma ekibine başkanlık yapmasını, ayrıntılar üstünde de kendisinin durmasını istediğini söylemişti. Bu durumda kendisini çok ilgilendiren bir araştırmayı bırakması, iki yardımcısına da bıraktırması gerekiyordu. Afrika'nın iklimine uygun gereçleri değişik yerlerden istemiş bunların gelmesini bekliyordu. Bu gereçler geldikten sonra paketlenecekti. Bir araştırma ekibiyle bir kez Ghana'ya gitmişti. O sıralar Nkrumah Ghana'nın başındaydı ve bu görevi sırasında Ivanov sıcaklığı ve çalılıklar arasındaki çalışma koşullarını öğrenmişti. ''Bana istediğiniz zaman karda çalışmamı söyleyin.'' demişti ekip başkanı o zaman. ''Ben soğuk iklim adamıyım.'' Ama verilen emir üzerine bu görevi yerine getirmek zorundaydı. Ekibini kurmuş, istediği gereçler gelmiş ve paketlenmişti. Eğer işleri rast giderse örnekleri toplayıp Sibirya yazının sonuna doğru dönebileceğini düşünüyordu. Ama eline gelen mektup bu umudunu da suya düşürdü. Mektup müdürden geliyordu. Ivanov müdüre hiç kin duymuyordu. Çünkü o da yalnızca Moskova'dan gelen emri bildiren bir aracıdan başka bir şey değildi. Ne yazık ki Ulaşım Müdürlüğü araştırmanın güvenliği açısından genel araçların kullanılmasına izin vermiyor, Dışişleri Bakanlığı da Aeroflot'u ekibin emrine veremiyordu. Orta Doğu'daki gelişmeler yüzünden askeri Antonovlardan da yararlanamıyorlardı. Mektupta ayrıca toplanacak örneklerin çok ağır olacağı, bu nedenle de ulaşımın gemiyle olması gerektiğini bildiriyordu. Ekibin Batı Afrika'dan Uzak Doğu'ya doğru giden bir Sovyet şilebiyle dönmesine karar verilmişti. Araştırmaları bitince Büyükelçi Dobrovolski'ye bildirmeleri isteniyor, daha sonra geri dönmekte olan bir şilebe haber verileceği, bu şilebin limana uğrayıp araştırma ekibini alacağı açıklanıyordu. Böylece genel ulaşımdan yararlanmadan araştırma ekibinin ve örneklerin Rusya'ya getirilişi sağlanmış olacaktı. Bütün yaz diye gürledi Ivanov, karısı kürk yakalı paltosunu ve şapkasını giymesine yardım ederken. Bütün yazı dışarıda geçireceğim. Orada da yağmur mevsimi olacak. Katşan'ın ve Kurt Zemler ertesi gün yine gemiye gittiler. Bu kez kaptan Alessandro Spinetti ile görüşmek için. Tıknaz güçlü bir adamdı. Üstünde bedenini saran bir kazak, başındaysa yana yatırdığı beyaz bir denizci şapkası vardı. Ayaküstü bir şeyler konuştuktan sonra görüşmeye kaptanın avukatı Giulio Ponti'nin bürosunda devam ettiler. Avukatın bürosu Via Gramsci'nin arkalarında gürültülü bir ara sokaktaydı. Aslında büro Via Gramsci'nin en seçkin yerinde sayılırdı ve yolun iki yanına dizili olan barlarla meyhaneler büroya yaklaştıkça daha temizleşiyordu. İtalya'da yasalarla ilgili herhangi bir şey hiçbir zaman kaplumbağa hızını aşmaz. Daha doğrusu ancak sümüklü böcek hızıyla ilerler. Ada maddelerde anlaşmışlardı. Karl Waldenberg'in aracılığını yaptığı görüşmede kaptan Spinetti Shannon'ın önerdiği 26 bin sterlini kabul etti. Bu para kaptanın istediği ülke parasıyla nakit olarak ödenecekti. Ayrıca ikinci kaptan kaptan olacak, aldığı ücretin iki misli ücret en azından 6 ay süreyle ödenecek, güverte tayfasına ya 6 ay süreyle eski ücretine göre para verilecek ya da 500 sterlin verilerek işten ayrılması sağlanacak, aynı koşullar makinist için de geçerli olacak ama ona ayrılması için 1000 sterlin verilecekti. Shannon güverte tayfasının işine son vermeyi ama ne olursa olsun makinisti gemide tutmayı kararlaştırmıştı. Waldenberg'in söylediğine göre Sırplı makinist gemiyi dünyanın öteki ucuna götürebilecek kadar makinalardan anlıyordu. Aynı zamanda da belgeleri tamam olmadığı için bu işi kabul etmek zorundaydı. Vergi meseleleri yüzünden kaptan Spinetti uzun süre önce 100 sterlinlik bir yatırım yaparak Spinetti Maritimo gemicilik şirketini kurmuştu. Bu şirketin 100 pay senetinden 99'unu kaptan, birini de avukatı Bay Ponti elinde bulunduruyordu. Toskana'nın satışı demek Spinetti Maritimo şirketinin satışı demekti ki bu da tam tamına Shannon'ın istediği bir şeydi. Shannon'ın hoşuna gitmeyen şey ayrıntılar üstünde bir karara varmak için avukatla 5 gün tartışmak zorunda kalmasıydı. Üstelik henüz ilk safhadaydılar. Ponti sözleşmeyi hazırlamaya başladığında Mayıs'ın ilk haftası geçmiş, Shannon'ın 100 günlük tasarısının 31. günü dolmuştu. Tartışmaların İtalya'da sürmesi ve geminin de İtalyan limanına kayıtlı olması, çok karmaşık olan İtalyan yasalarıyla bu işin yürütülmesini gerektiriyordu. Ponti 3 sözleşme hazırladı. Birincisi Spinetti Maritimo şirketinin Tyrone Holding'e satılması, ikincisi Karl Waldenberg'in en az 6 ay geminin kaptanlık görevinde bulunması, üçüncüsü de öteki iki gemicinin durumlarıyla ilgiliydi. Bütün bunlar 4 gün sürdü. Her iki tarafta bir an önce satış işleminin bitmesini istediği halde bunun 4 gün uzaması bu alanda Ponti'nin bir rekoru olarak kabul edilmeliydi. Koca Gianni Dupre o günlük güneşlik Mayıs sabahında hayatından hoşnuttu. O sabah kamp malzemelerinin de siparişini verdi. Son siparişi olan çanta ve uyku tulumları için pay bırakmış, malların ertesi gün teslim edileceğine dair söz almıştı. Aynı gün öğleden sonra Londra'nın doğu kesimine gidip iki büyük karton, kutu dolusu bere ve el çantalarını almayı düşünüyordu. Değişik malzemelerden oluşan üç büyük paket Turon'a doğru yol alıyordu. İlk partinin varmış olacağını, öteki ikisinin de varmasının an meselesi olduğunu düşündü. Dördüncü partiyi ertesi gün öğleden sonra gönderecekti. Bu durumda kendisine bir hafta kalıyordu. Bir gün önce Shannon'dan eşyalarını toplayıp Mayıs 15'te Marsilya'da olmasını isteyen bir mektup almıştı. Bu tarihte adı verilen otelde olacak, kendisiyle ilişki kurulmasını bekleyecekti. Dupre'ye kesin talimattan hoşlanırdı. Böylece talimatı alanın hata yapmasının önüne geçilmiş olduğuna ve yapılan yanlışın bu kişi tarafından yapılma oranının azaldığına inanıyordu. Marsilya'ya gidiş biletini aldı ve beklemek zorunda olduğu bir haftanın geçmesi için sabırsızlanmaya başladı. Tekrar eylemde olmak çok iyi bir şeydi. Ponti sözleşmenin kağıt üstünde olan bölümünü bitirince Shannon Cenova'dan birkaç mektup attı. İlk mektubu Johann Schlinker'e yazdı ve İspanya'dan cephaneyi alacak geminin Cenova'daki Spinetti Maritimo şirketinin Toscana adlı teknesi olacağını bildirdi. Aynı zamanda ondan malın hangi limanda yükleneceğini bildirmesini istedi. Mektubunu Toscana hakkında geniş bilgi vererek ve 15 gün içinde onu tekrar arayacağını bildirerek bitirdi. Shannon Toscana hakkında bilgi vermeden önce Cenova'daki konsolos yardımcısından edindiği Lloyd's ulaşım listesinde bu teknenin adının olup olmadığını kontrol etmiş, olumlu sonuç almıştı. Bir mektupta Alan Baker'a yazdı. Ona da geminin adını bildirdi. Geminin adı Yugoslav hükümetinden satın alınan silahların ihraç belgesine belirtilmek için gerekliydi. İhraç belgesine nelerin yazılı olacağını kestirebiliyordu. Lisede gösterilen mal adı geçen tekneyle Yugoslav limanından alınıp Togo'nun başkenti Lome'ye gidecektir. Tyron Holding'in yönetim kurulu başkanı Bay Stein'a uzun bir mektup yazıp yönetim kurulunun 4 gün sonra toplantıya çağrılmasını ve gündeme iki konunun alınacağını bildirerek gerekli kağıtları hazırlamasını istedi. Gündeme getirilecek ilk konu Spinetti Maritimo şirketini bütünüyle satın alıp bunun için 26 bin sterlin ödeyecekleri, ikincisi de 26 bin adet 1 sterlin değerinde pay senedinin hazırlanmasıydı. Mark Vlaming'e bir telgraf çekip Ostende'den ayrılma tarihini 20 Mayıs'a, bir başka telgrafla da Langarotti'ye Paris randevusunu ayın 19'una ertelediğini bildirdi. Son olarak da Simon Endy'ine bir mektup yazdı. 4 gün sonra Lüksemburg'da buluşmak istediğini, geminin alımı için 26 bin sterline ihtiyacı olduğunu bildirdi. 13'ünün akşamı serin ve yumuşaktı. Birkaç yüz mil ötede Jean-Baptiste Langarotti kamyonuyla batıya, Hieres'ten Toulon'a doğru yaklaşıyordu. Camı açmış ciğerlerini sağdaki tepelerden gelen çam kokusuyla dolduruyordu. Marsilya uçağına binmek üzere o akşam son hazırlıklarını yapan Londra'daki Dupre, Ostende'deki garajda son varille uğraşan Vlaming gibi Langarotti de hayatından hoşnuttu. Kamyonun arkasında peşin parayla aldığı susturucuları yerleştirilmiş iki dıştan takılma motor vardı. Toulon'a bunları ambara teslim etmek için gidiyordu. Maritim Dufon'un ambarına şimdiye kadar ambalajı açılmamış 3 siyah botu ve 3. motoru bırakmıştı. Aynı zamanda Dupre'nin gönderdiği ve geçen 15 gün içinde gelen 4 sandık yiyecek de ambardaydı. O da zamanında hazır olacaktı. Otelinden ayrılmak zorunda kalması onun için talihsiz bir olaydı. 3 gün önce otelinden çıkarken kapıda kirli işlerle uğraşan eski bir arkadaşına rastlayınca ondan özür dileyip hemen çekip gitmiş, ertesi sabahta oteli terk etmişti. Şimdi yeni bir oteldeydi. Eğer Shannon'ın adresini bilseydi ona mutlaka yeni adresini bildirecekti. Ama pek de önemli sayılmazdı. Yalnızca 48 saat sonra Paris'te Plaza Suren Oteli'nde ayın 15'inde buluşacaklardı. 14 Mayıs'ta Lüksemburg'da yapılan toplantı insanı hayrette bırakacak kadar çabuk sona erdi. Shannon toplantıya katılmadı. Bay Stein'la daha önce görüşüp gerekli belgeleri ve Spinetti şirketiyle Toskana'nın alımı için 26 bin sterlinlik çeki vermişti. Yarım saat sonra Stein yönetim kurulu toplantısından çıkıp Shannon'a 26 bin adet Tyron Holding pay senedi verdi. Yanında getirdiği zarfın içinden çıkardığı ve Spinetti şirketiyle geminin Tyron tarafından alındığını gösteren belgeyi Tyron Holding tarafından Bay Alessandro Spinetti adına hazırlanan 26 bin sterlinlik çeki gösterdi. Bunları tekrar zarfın içine koyup zarfı kapattı. Üstünde Ponti'nin büro adresi yazılı olan zarfı Shannon'a verdi. Son olarak da Bay Kurt Zemler'in Spinetti şirketinin yöneticisi olduğunu belirten belgeyi uzattı. 2 gün sonra İtalyan avukatın bürosunda bu iş sona erdi. Toskana'yı almak için verilen çek bozdurulmuş, Spinetti Maritimo şirketi bütünüyle Tyron Holding'in eline geçmişti. Bundan sonra avukat Ponti bir zarfın içine koyduğu 100 pay senedini Tyron'un Lüksemburg'daki merkez bürosuna taahhütlü olarak gönderdi. Bu işten ayrı olarak da Bay Ponti Shannon'ın verdiği ve kasasında saklamasını istediği bir paketi kabul etti. Paketin başkasına devri için Shannon'dan Kate Brown adına birkaç örnek imza aldı. Ponti bilmiyordu ama paketin içinde Tyron Holding'in 26.994 pay senedi bulunuyordu. Karl Waldenberg ve Sırplı makinist sözleşmeleri imzaladılar. Birer aylık ücretleri verildi. Geri kalan 5 aylıkları da zamanı geldiğinde verilmek üzere avukat Ponti'ye teslim edildi. Waldenberg artık Toskana'nın kaptanıydı. İtalyan tayfanın işten ayrılması hiç de güç olmadı. 500 sterlin tazminat ve 100 sterlin de prim alan İtalyan gemiden ayrıldı. Zemler sorumlu müdürlük görevine getirildi. Shannon Bruges'den Cenova'daki hesabına 5000 sterlin daha havale etti. Bu parayla gemide kalan iki tayfanın ücretini ödedi. Ayın 18'inde Cenova'dan ayrılmadan önce paranın geri kalan bölümünü Zemler'e verdi. Ondan ne yapmasını istediğini de açıkladı. Çıkarılan tayfaların yerine kimler alınacak? Waldenberg bu işte uğraşmaya başladı bile dedi Zemler Shannon'a. Bu limanın iş arayan tayfalarla dolu olduğunu bildiği gibi içini dışını da biliyor. Aynı zamanda nasıl adam aradığımızın farkında. Güçlü, iyi çalışan, çok soru sormadan kendine söyleneni yapan, bunu yaparken de başarılı olmaları durumunda verilecek primi düşünerek daha verimli çalışacak adamlar. Sen bu konuda kaygılanma. Hafta sonuna kalmaz iki tayfa bulur. Tamamdır, güzel, tam istediğim gibi. Toskana'yı yolculuk için hazırla. Motorunu iyice gözden geçirt. Bütün belgelerin eksiksiz olmasına, kaptan olarak da Waldenberg'in gösterilmesine dikkat et. Sefer bildirme belgesinde buradan Toulon'a gideceğinizi, oradan alacağınız yükü Morokko'ya götüreceğinizi yaz. Gemideki tayfa dışında daha 12 kişi için gerekli yüklemeyi yap. Depolar dolu olsun. Gerekenden çok içecek su, bira, şarap ve sigara al. Gemi hazır olunca Toulon'a getir. En geç 21 Haziran'da orada olmalısın. Mark, Jean-Baptiste, Johnny ve ben seni orada bekleyeceğiz. Beni ulaştırma şirketi Maritime Dufo kanalıyla ara. Liman çevresindedir. Toulon'da görüşürüz. İyi şanslar.